Ayrım 2.
Oysa Rico'nun 1671'de Amsterdam'da bastırdığı kitabının 18. sayfasında şunlar yazılı: "Bazı kişiler sultan verdiği sözü yerine getireceği zaman yetkilerinin sınırlandırılması gerektiğini anlarsa verdiği sözden dönüp yeminini bozabilir" diyorlar. Bu sözler zaten pek öyle açık değil. Çünkü sultan ya tabasına ya da komşu devletlere vaatlerde bulunabilir. Tabasına söz vermişse ant içmesine gerek yoktur. Barış antlaşmalarına gelince ya verdiği sözü yerine getirir ya da savaş açar. Kur'an'ın hiçbir yerinde yemin bozulabilir diye bir söz yok. Tersine birçok yerinde yemin bozulamaz deniyor. Bana kalırsa haksız yere savaş açmak için savaşların hepsi haksızdır ya neyse, sultan da Hristiyan hükümdarlar gibi divanını toplamış olabilir, bazı Müslüman bilginleri de hak dininden olmayanlarla dinsizlere verilen sözlerin bir değeri olmayacağını ileri süren Katolik bilginlerini taklit etmiş olabilirler. Ama kanunların ruhunu inceleyen kişinin yapacağı iş, bu düşünüş tarzının Türklere özel bir tarz olup olmadığını aramaktır. Yoksa şunun bunun söylediğini yalan yanlış bir şekilde tekrarlamak değil. Montesquieu tutmuş kadıların bu kararını sultanın istibdat idaresine bir delil olarak göstermiş. Bana kalırsa tersine sultanın kanunlara boyun eğdiğini gösteren bir delildir bu. Sultan kanunların dışına çıkabilmek için bilginlere başvurmak ihtiyacını duyuyor da ondan. Bakın bizler Türklerin komşusu olduğumuz halde onları gerektiği kadar tanımıyoruz. Uzun zaman aralarında yaşayan Kont de Marsigli, hiçbir yazarın Osmanlı İmparatorluğu ile kanunları hakkında bize gerçek bir bilgi vermediklerini söylüyor. Hatta dikkatinizi çekerim, Sale'in 1736'da yaptığı bir çevirisinden başka elimizde Kur'an'ın şöyle doğru dürüst bir başka çevirisi bile yok. Türklerin dinleriyle kanunları üzerine söylenenlerin hemen hepsi yanlış şeyler. Aleyhlerinde çekip çıkardığımız sonuçlar da hiçbir şeye dayanmayan uydurma masallar. İnsan kanunların ruhundan söz ederken yalnız iyice bildiği kanunları ele almalı. Her çeşit adi ticaret Yunanlılarda ayıp sayılırdı diyor Montesquieu. Onun adi dediği ticaretin ne olduğunu anlayamadım. Ama Atina'da her vatandaşın ticaret yaptığını, Eflatun'un yağ sattığını, halk dal kavuğu Demosthenes'in babasının demir ticareti yaptığını biliyorum. İşçilerin çoğu ya yabancıydı ya da köle. Şu halde Yunan sitelerinde ticaretin büyük makamlarla pekala bağdaşabileceğini söylemek yerinde olur. Bundan yalnız ticaretle uğraşmayan İspartalıları ayrı tutabiliriz. Kitabın bir yerinde birçok kimselerden işittim diyor Montesquieu. Christophe Colomb Amerika'yı Fransa'ya vermek istemişse de 1. François bu teklifi reddetmiş. Bunu bana anlatanların içi sızlıyordu. İmdi, Kolomb Amerika adalarını keşfettiği zaman 1. François'nın henüz doğmamış olduğunu bilmeyen yoktur. Böyle düzme kaynaklara dayanan bilgilerle yanlış yargıların sayısı çok bu kitapta. Bir örnek daha vereyim. Bir kral cinayet mahkemelerinde oyunu kullanmaya kalksa en güzel ve en önemli yetkilerinden birini yitirmiş olur diyor. Verdiği karardan dönmesi çok yersiz bir hareket olur. Böyle bir durumda bir insanın affedilip edilmeyeceğini anlamak mümkün olamaz. Sanımca bütün bunlar yanlış görüşlerdir. Kralın hakimler arasında yer aldıktan sonra suçu bağışlamasına kim engel olabilir? Bir kral kanunlara uyarak mahkum ettikten sonra şan ve şerefine, krallık mevkiinin verdiği yetkiye dayanarak pekala suçu bağışlayabilir. Bunda da çelişme diye bir şey olmaz. Fransa perlerinden Duc d'Alençon 1458'de yargılanırken kral parlamentoya başvurmuş ve bir Fransa perinin yargılanmasında kendisinin de bulunup bulunmayacağını sormuş. Parlamento verdiği cevapta kayıtlardan anlaşıldığına göre Fransa krallarının böyle bir yargılamada bulunmalarının yalnız bir hak değil, birinci per olmak dolayısıyla bir zaruret olduğunu bildirmiş. Bu gelenek İngiltere'de hala vardır. Kitabın bir yerinde de İngilizler vatandaşların hürriyetini geliştirmek için krallıklarındaki bütün ara kuvvetleri ortadan kaldırdılar diyor. İngilizlerin bunun aksini yaptıklarını, avam kamarasını lordlar kamarasıyla denge sağlayan bir ara kuvvet haline getirdiklerini bilmeyen yoktur. Yalnız bir ara kuvveti, o da görevi, tapınmak, ahlakı yükseltmek, insanları ruh bakımından yönetmek olan kiliseyi baltalamakla yetindiler. Siyasi kanunlarla medeni kanunları da birbirine karıştırıyor. Devleti yönetenler siyasi kanunların koruyucularıdır. Senin hakkınla benim hakkımı belirtecek kanunlarla, suçların cezalarını belirtecek kanunları iyi yapıp iyi basalım yeter. Bunların yerleri de kitaplıklardır. Hakimler bu kanunlara uymak zorundadırlar. Bu kanunlar kötü olunca çoğu da zaten öyledir ya, neyse. O zaman hakimlerin bunları değiştirmesi için yasama organını ikaz etmeleri gerekir. Yine yazar, Tunquin'deki hakimlerle büyük rütbeli subayların iyi diş olduklarını, kanunların da kadınlara birkaç kere evlenmek hakkını verdiğini söylüyor. Bu söyledikleri doğru olsa bile bundan nasıl bir sonuç çıkartalım istiyor. Hakimlerimiz iyi diş edilmeye, karılarının da dördüncü ya da beşinci bir erkekle evlenmelerine razı olurlar mı? Buraya kadar kitabı çürüten Voltaire bundan sonra B'ye kendi kafasında tasarladığı böyle bir eserin nasıl olması gerektiğini açıklatıyor. B. Halbuki ben papalık fetvalarının eski Roma kanunlarını nasıl değiştirdiğini, Şarlman'ın hangi kanunlarla imparatorluğunu yönettiğini, derebeylik idaresinin nasıl bir başkaldırmayla bu imparatorluğu yıktığını, Papa 7. Gregorius'la öteki papaların krallıklarla derebeyliklerin kanunlarını nasıl bir maharet ve sanatla ezdiklerini, papalık kanunlarının nasıl sarsılıp ortadan kaldırıldığını öğreneceğimi sanıyordum. O tonlardan bu yana her yerde adaletin dağıtılmasını sağlayan çeşitli mahkemelerin nasıl kurulduğunu göreceğimi umuyordum. Atalarımızın yaşadıkları çağlarda hüküm süren kanunların tarihiyle bu kanunların kurulmasına, ihmal edilmesine, bozulup yeniden ortaya çıkartılmasına sebep olan olayları öğreneceğimi sanıyordum. Ne yazık ki kitapta bunlarla ilgili hiçbir şey yok. Sade nükte, sade alay, sade hayal kuruntusu, bir de bol bol yanlış var. Romalılar Galyalıların mallarını mülklerini ellerinden alıp zavallıları köle olarak kullanıyorlar. Buna rağmen Franklar gelip mallarını mülklerini ellerinden aldıkları, onları bir kere daha köle durumuna soktukları zaman aynı Galyalıların yine Roma kanunlarına uyarak yaşamakta devam ettiklerini görüyoruz. Bu neden böyle olmuş? O türedi haydutların kanunlarıyla geleneklerinin gerçek özelliği neymiş? Franklar ülkeye hakim oldukları zaman Galyalı keşişler hangi kanunları benimsemişler? Asi Pepin, millet kurultaylarında yer vermeden önce onları ara sıra devlet işlerine iştirak ettirmemiş mi? Montesquieu, Bantam'daki kanunlardan söz açıyor da, neden bütün bunlar üzerine Charlemagne'in Westfalia'da kurduğu o iğrenç mahkeme üzerine, Charlemagne'in kanunları üzerine bir tek kelime söylemiyor? Sonra da tutmuş kitabının bir yerinde Charlemagne'in iyi bir kanun adamı olduğunu söylemiş, neye dayanarak? Bundan sonra Voltaire'in yine B'nin ağzından eser hakkındaki gerçek yargısını buluyoruz. B. Karışık bir yolda kendime bir kılavuz aradım ama karşıma benden daha bilgili olmayan bir yol arkadaşı çıktı. Kitapta kanunların ruhunu değil, yazarın çok geniş olan zekasını buldum. Doğru dürüst yürüyecek yerde sıçrıyor, aydınlatacak yerde ışıldıyor, yargılayacak yerde bazen yeriyor. İnsan içinden böyle bir dahi insanı hayrette bırakmaya çalışacak yerde aydınlatmaya çalışsaydı daha iyi ederdi diyor. Bu her bakımdan eksik kitapta birçok kişinin iğrenç bir şekilde taklit etmeye yeltendiği çok güzel şeyler var. Dar kafalı kişiler de bilhassa insanlığın işine yarayacak bölümlerinden ötürü kitabı küçümsemekten geri kalmadılar. Bütün kusurlarına, bütün eksiklerine rağmen bu kitabın insanlar için çok değerli bir kitap olması gerekir. Çünkü büyük Buse'de dahil Fransa'daki yazarların çoğu düşünmedikleri şeyleri yazdıkları halde Montesquieu yalnız düşündüğü şeyleri yazıyor. bütün insanları özgür olduklarını hatırlatıyor. İnsanlığa yeryüzünün büyük bir bölümünde yitirdiği niteliklerini gösteriyor. Boş inananlara karşı savaşıyor, ahlak ilkeleri telkin ediyor. Şunu da söyleyeyim ki son derece yararlı olabilecek olan böyle bir kitabın hayal gücünün yarattığı bir bölmeye dayanması beni çok üzdü. Fazilet cumhuriyetin, şeref de saltanat idaresinin ilkesidir diyor Montesquieu. Muhakkak ki cumhuriyetler hiçbir zaman fazilet ihtiyacıyla kurulmuş değillerdir. Genel yarar bir kişinin egemenliğini kabul etmedi. İyilik düşüncesi, insanların kişisel tutkuları, bir kişinin tutkularıyla şunun bunun malını, mülkünü yağma etmek isteğini baskı altında bulundurmak istedi. Her vatandaşın kişisel gururu, komşusunun gururunu korudu. Hiç kimse bir başkasının isteklerinin kölesi olmak istemedi. İşte bir cumhuriyetin kurulmasının, devam etmesinin nedeni budur. Bir Grison'da, bir İspanyol'dan daha çok fazilet bulunduğunu sanmak gülünç olur. Şeref duygusunun da yalnız krallıklara özel bir ilke olduğunu ileri sürmekse en az bunun kadar hayal mahsulü bir şeydir. Nitekim yazar hiç farkında olmadan bize hak veriyor. Üçüncü kitabın yedinci konusunda şerefin temeli tercih edilmek, sivrilmektir diyor. Şu halde şeref özelliği bakımından saltanat idaresinin içinde bulunur. Anlıyorsunuz ya, bizzat özelliği bakımından Roma Cumhuriyeti'nde hakimlik, konsüllük, alkış, şan ve şeref istenirdi. Bunlar da krallıklarda sık sık satın alınan, maktu fiyatla ünvanlardan farksız bir takım tercihler ve temayüzlerdi. Kitabın dayandığı başka bir temel daha var ki, bana kalırsa o da bu yargılar kadar yanlış. Hükümet şekillerinin cumhuriyet, saltanat ve istibdat diye üçe ayrılması. Bilmem neden Asya ile Afrika'daki hükümdarlara despot, müstebit demek yazarlarımızın hoşuna gidiyor. Eskiden sultana bağlı olan Avrupalı küçük hükümdarlara bu ad verilirdi. İstenildiği zaman tahtlarından indirirlerdi onları. Başka köleleri yöneten taçlı kölelerdi bunlar. Despot kelimesinin asıl manası evin efendisi, ailenin büyüğüdür. Bugün Osmanlı İmparatoruna, Fas Sultanına, Papa'ya, Çin İmparatoruna hiç çekinmeden despot deyip çıkıyoruz. Montesquieu ikinci kitabının birinci konusunda istibdat idaresini şöyle tarif ediyor. Bir tek kişi hiçbir kanun, hiçbir kural tanımadan her şeyi kendi istek ve heveslerine göre yönetir. İmdi böyle bir hükümetin varlığını iddia etmek yanlıştır. Hem bana öyle geliyor ki böyle bir hükümet şeklinin yeryüzünde var olabilmesi de olanaksızdır. Kur'an'la onun bilginler tarafından yapılmış olan yorumları Müslümanlar için kanun demektir. Bu dinden olan hükümdarlar Kur'an'a el basıp onun verdiği kanunlara uyacaklarına ant içerler. Eski milis birlikleriyle kanun adamlarının büyük ayrıcalıkları vardı. Bu ayrıcalıkları ortadan kaldırmak isteyen sultanları ya boğazlarlar ya da törenle tahtlarından indirirlerdi. Çin'e hiç gitmedim ama gidenlerden en az 20 kişiyle konuştum. Bundan başka o ülkeden söz eden bütün yazarları okudum. Muhakkak ki Rolle'nin eski çağlar tarihi üzerindeki bilgisinden daha çok bilgim var. Çeşitli tarikatlara mensup misyonerlerimizin verdikleri raporlardan da anlıyorum ki Çin bir kişinin keyfine değil kanunlarla yönetiliyor. Roma'daki Papa'nın Çin'deki imparatordan daha despot olduğu muhakkak. Çünkü Papa yanılmaz. Oysa Çin imparatorunun böyle bir iddiası yok. Bununla beraber Papa bile kanunlara uymak zorunda. Despotluk, krallığın kötüye kullanılmasından, güzel bir idare şeklinin bozulmasından başka bir şey değildir. Bence zalimleri krallık mevkiine getirmektense haydutları devlet idaresine iştirak ettirmek daha iyi. A. Hakimlik mesleğinin satılmasından, bütün dünyada yalnız Fransızların bildiği o güzelim kanun ticaretinden hiç söz açmıyorsunuz. B. Doğru, Montesquieu saltanat idarelerinde hakimlik mesleğinin satın alınmasının iyi olduğunu söylemekten çekinmiyor. Ne yapalım? Vaktiyle o da eyaletlerden birinde başı serpuşlu bir memurmuş. Hiç serpuş görmedim ama çok güzel bir şey olduğunu söylüyorlar. En feylesof kafalıların bile benliğini okşayabilir böyle bir süs. Bir bakkal da kanunlardan söz açsaydı, muhakkak herkesin tarçınla Hindistan cevizi olmasının şart koşulmasını isterdi. A. Bütün bunlar kanunların ruhu üzerine adlı kitapta mükemmel denebilecek yerlerin bulunmasına engel değil. Düşünen ve beni düşündüren insanları severim. Bu kitabı siz hangi kitapların arasına koyardınız? B. İnsana mükemmeli aratan ve isteten kitaplar arasına. Bu kitap bana kötü bir temele dayanan, plansız bir bina hissini veriyor. İçinde cilalı, yaldızlı birçok güzel daireler var. A. Bu dairelerde birkaç saat kalmak doğrusu ya hoşuma gider. Ama Grotius... Voltaire'in Kanunların Ruhu Üzerine adlı kitap hakkındaki yazısı burada bitiyor. Görülüyor ki Voltaire dostunu bir hayli hırpalamaktan çekinmemiş ama Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermekten geri kalmamış. Kendisi gibi düşünen ve düşündüren insanları seviyor Voltaire. Montesquieu'nun kötü bir temele dayanan plansız binasındaki cilalı yaldızlı odalarda birkaç saat kalmak hoşuna gidiyor. Ama işte hepsi bu kadar. Montesquieu'nun eserini, arkasından da aynı çağın adamı olan, aynı ideal için çalışıp çabalayan Voltaire'in bu yazısını okuduktan sonra, insanın kafasında istemeyerek bir soru işareti beliriyor. Sakın Voltaire o çağın en büyük anıtlarından biri olan böyle bir eser vermediği ya da veremediği için Montesquieu'yu kıskanmış olmasın. Kanımızca böyle bir kıskançlık duygusu ortada var ama derecesini belirtmek güç. Çünkü Voltaire'in kitapta bulduğu kusurların çoğu yerinde ve haklı. Yanlışlar, eksikler bir yana, eserin plansız oluşu, hele böyle uzun ve geniş bir nefes isteyen, dallı budaklı bir eserin plansız oluşu ya da öyle bir etki uyandırması, henüz Descartes'in çemberinden kurtulamamış olanlara bağışlanması olanaksız bir kusur gibi geliyor insana. Voltaire de bunlardan biridir. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün yazılarında bir planın varlığı göze çarpacak kadar belirtilmiştir. Kanunların Ruhu Üzerine adlı kitabın ikinci cildinin başında nefesi kesilen, ne yazacağını adeta şaşırmış gibi görünen Montesquieu'nun ilham perilerine bir yalvarışı var ki, bu da Voltaire'e hak vermemize sebep oluyor. Öyle ya, eğer yazar önceden bir plan hazırlamış olsaydı, kitabından hangi konuları işleyeceğini iyice kafasına yerleştirmiş olsaydı, ilham perilerine yalvarmasına ne gerek vardı? Nitekim ilk 5-10 kitabın gerçekten kanunların ruhunu ilgilendiren konulara ait olduğunu, ondan sonraki kitapların ise gelişi güzel bir şekilde sırf ortaya bilgi dökmek için yazıldığını anlamak işten bile değil. Kanunların ruhu üzerine kitap yazmak için, böyle geniş bir konuyu el atabilmek için, Voltaire'e göre insanın önce filozof olması, tarihçi olması, yani gerçek vesikalara dayanması, iyi yazar olması, yani planlı yazı yazmasını bilmesi ve üslup sahibi olması, nihayet hukuk ilmiyle gerçekten uğraşmış olması gerek. Şimdi bunlardan hangisi Montesquieu'da var, hangisi yok, onu belirtmek gerek. Montesquieu iyi bir yazardır. İranlı mektuplarıyla böyle olduğunu kabul ettirmiştir. Ama kanunların ruhu İranlı mektupları gibi iyice bilinen bir toplumun alaylı bir dille gelişi güzel bir şekilde yerilmesi değildir. Birinde iyi yazar olarak başarı sağlayan, ötekinde bu yönden hiç de başarılı olmayabilir. Nitekim Voltaire de konuşmanın sonunda İranlı mektuplarına girebilecek değerde bölümler bulunduğunu söyletiyor kişilerine. Ama bazı bölümlerin bu bakımdan güzel oluşu, eserin bütününün güzel olduğunu, yazarın da üstün bir yazar olduğunu göstermez. O çağın anlayışına göre Montesquieu bir tarihçi midir? Bunun cevabı Voltaire'e göre hayırdır. Voltaire, 12. Charles, 14. Louis yüzyılı adındaki iki tarih kitabıyla, bu sözümüzü tekrarlıyoruz, o çağın anlayışına göre gerçek bir tarihçi olduğunu ispatlamıştır. Voltaire bu kitaplarında hiçbirinin üzerinde 20 yıl çalışmadığı halde vesikaları konuşturur. Hem öyle gelişi güzel bir şekilde değil, hafızasına güvenmez, hayal gücünü işletmez. tam bir tarihçi otoritesiyle yargılarda bulunur. Montesquieu'nun yargıları ise kesin değildir, daha çok teoriktir. Filozof edası vardır bu yargılarda. Voltaire'in anlayışına göre Montesquieu filozof da değildir. Bizzat kendisi bile felsefe sözlüğünü, felsefe mektuplarını, filozofça hikayelerini yazmış olmasına, yani felsefe ile gerçekten uğraşmış olmasına rağmen filozof değildir. Sadece düşünen ve düşündüren adamdır. Nitekim konuşmanın sonunda düşünen ve beni düşündüren kişileri severim diyor. Şu halde Montesquieu düşünen ve bizi düşündüren bilgili bir insandır. Şimdi Montesquieu'nun gerçek bir hukuk bilgini olup olmadığını anlamak kalıyor. Voltaire yukarıdaki niteliklerin hepsini hoş göreceği benziyor. Eğer Montesquieu gerçekten bir hukuk bilgini olsaydı. Ama bu bakımdan da onu yetersiz buluyor. O da vaktiyle diyor eyaletlerden birinde serpuşlu bir memurdu, yani hakimdi. İmdi kanunu dağıtmak başka şey, kanun yapmak başka şey. Kanunların doğuşunu gelişmesini incelemek, en iyi kanunun hangisi olabileceğini araştırmak, yani kanunların ruhuna girebilmek başka şey. Serpuşlu bir memurun bütün bu konular üzerinde otorite ile konuşabileceğine inanamıyor Voltaire. Şu halde diyeceksiniz nerede kaldı Voltaire'in kıskançlığı? Kendisinden önce davranıp Montesquieu'nun sessiz sedasız bu işi yapmasında. Bize öyle geliyor ki Voltaire böyle bir işin, yani kanunların ruhunu incelemek işinin yalnız kendisi tarafından yapılabileceği kanısındaydı. İyi bir yazardı o, tutunmuştu da. Bütün dünya eserlerini okuyordu. Kurtla kuzu hikayesi. Montesquieu de Voltaire'in suyunu bulandırmıştı. Ama Voltaire kurt değildi ki Montesquieu'yu yesin. Sadece hırpalamakla yetindi oncağızı. Kanunların Ruhu Üzerine adlı eserin adını biz yasaların özü üzerine koymayı düşünmüştük. Kendilerine danıştığımız tarihçi arkadaşlarımız bunun yerinde olacağını söylediler. Hukukçularla felsefeciler bunun uygun düşmeyeceğini, kanun kelimesinin yasayla bir olmadığını, ruhun da burada öz anlamına gelemeyeceğini açıkladılar. Bizi de az çok ikna ettiler. Biz de 1339 çevirisindeki Ruhül Kava'nın başlığını, eserin asıl adı olan De l'Esprit de Loi'ye uyarak kanunların ruhu üzerine şekline soktuk. Montesquieu belki İranlı mektuplarında bir üslupçu olarak görünüyor ama bizim çevirdiğimiz bu kitabında bu bakımdan hiçbir güçlük göstermiyor. Bunu söylerken de kitabı çevirmek kolay oldu demek istemiyorum. Yine Voltaire'i örnek vereceğim. Onun kitaplarını çevirmek daha güç. Çünkü insan onun yazış tarzını olduğu gibi vermek istiyor. Güzel olan bu yazış tarzını vermek, çevirmenin de hoşlanacağı bir şekilde vermek çok güç. Cümleler kısa, doğru ama arada bağ yok. Bu bağları bulup çıkarmak, Türk okuyucusunun anlayacağı bir şekle sokmak çevirmen için çok güç.